Burcu Biçer'le Spor Gündemi.
Günaydın Burcu, merhabalar.
Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Günaydın, evet. Nasılsınız?
İyiyiz valla.
Teşekkür ederiz.
İyi olmaya çalışıyoruz, sen de iyisindir umarız. Nasıl gidiyor? Spor gelişmelerini bize özetler misin? Gündemde neler var?
Valla gündem yoğun. Bir de geçen hafta da bayram sebebiyle program yapmadık. Böyle ben aslında belli alanlardan ufak ufak haberler topladım bu hafta. İşte olimpiyatta 98 gün kaldı. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz Paris olimpiyatlarına. Ondaki bazı gelişmeleri aktaracağım. Voleybolda ciddi gelişmeler oluyor. Sultanlar Ligi finaline doğru gidiyoruz. Yurt dışındaki oyuncularımızdan da biraz bahsedeceğim. Voleybolculardan. Daha sonra Fenerbahçe Alagöz basketbolda şampiyon oldu. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu start alacak, oradan bahsedeceğim. Ve dün Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe elendi. Çok geç bitti maç, ondan da kısaca bir bahsedip böyle bir gündem değerlendirmesi yapacağız. Her şeye değinmeye çalışıp.
Tamam.
Tamamdır. Paris'te başlıyorum. Olimpiyatlarla başlıyorum. Şimdi Paris Olimpiyatı'na doğru aslında işte takımların, ülkelerin işte forma tanıtımları, kıyafet tanıtımları artık gündem olmaya başladı. Ve Japonya'da katılan sporcuların kıyafetlerini geçen gün tanıttı. Burada dikkat çeken çevre dostu takım formalarını ve kıyafetlerini tanıttığını ve bu konuda bazı açıklamalarda bulundu yetkililer. Çünkü biliyorsunuz ki olimpiyat çok büyük bir aslında organizasyon ve böyle büyük spor organizasyonlarının çevreye etkisi her zaman ciddi anlamda konuşulup biraz riskli bulunan tarafta bulunuyor. Ve burada Japonya şöyle bir açıklama yaptı. Paris Olimpiyatları olimpiyat tarihindeki en sürdürülebilir odaklı etkinlik olarak ilan edildi. Bu sene Paris, yani artık olimpiyatlarda sürdürülebilirliğin çok ön planda olduğu, çevre etkisinin çok düşük orana çekilmek istendiği bir organizasyona dönüşüyor olimpiyatlar. Ve burada da Paris aslında en ciddi şeylerin alındığı, önlemlerin alındığı, bu niyetin iyice belli edildiği, şartların bu şekilde oluştuğu bir olimpiyat olarak aslında tarihe geçecek. Ve Japonya takımı da bu konuda bunu göz önünde bulundurarak biz de bu yüzden konsepte bağlı kaldık ve kıyafetlerimizi bu şartlara uygun olarak geliştirmek istedik. İşte kıyafetleri hazırlayan Tokyo merkezli şirkette Japonya'daki fabrikasında yenilenebilir enerjinin yanı sıra geri dönüştürülmüş, işte daha hafif malzemelerle çevreye daha az zarar veren ve işte bir önceki olimpiyat 2021'de gerçekleşen olimpiyatta Tokyo'da olmuştu. Ve Tokyo olimpiyatlarına kıyasla %34 oranında çevre kirliliğini, karbon salınımını azalttıkları açıklamasında bulundular. Burada amaç işte bir önceki olimpiyatlardan ortalama 3,5 milyon ton karbon dioksit emisyonunu ve karbon ayak izini yarıya indirmek. Her olimpiyat gerçekleştirdiğinde de bunu aslında sıfır düzeyine düşürmeye çalışmak. İşte burada Birleşmiş Milletler'in bilim insanları da açıklamaları öne çıktı. Ortalama sıcaklıklar işte 1,5 santigrat dereceyi aşan bir seviyede ve bunu durdurmak için aslında çok bir zaman kalmadığını her zaman söylüyorlar. Burada Ömer Bey, siz daha iyi bilirsiniz. Dünyanın iklim değişikliğini önlemek için sadece 2 yılı kaldığını söylemişler bu olimpiyatın gelişmeleriyle beraber. İşte Tokyo'daki organizatörler de işte pandemiyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın işte tüketilmeyen, geri dönüşüm olmayan malzemenin neredeyse tamamı geri dönüştürüldü ve bir enerjiye, daha sağlıklı bir enerjiye ve bu enerjinin çevreye zarar vermeyen bir şekilde dönüşümü sağlandığını açıkladı bu formaların ve kıyafetlerin basın toplantısında. Bu yüzden Tokyo'da ve olimpiyatlarda, ay Tokyo'da diyorum, Paris olimpiyatlarıyla ilgili iklim, olimpiyatların her zaman iklim kanalı olmuştur. Bu şekilde bir gelişme var burada. Ama
Evet.
tabii çok...
Yeşil badanayla da bir hayli insana kuşku veren yerleri
Evet.
de var. Bir yandan yani bu haberi okurken bir yandan da önümde mesela şöyle bir haber var Yeşil Gazete'den. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima Daiichi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikle işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasına da yeni evre yarın başlayacak. Bu konularda da hiç bilgi falan vermiyorlar zaten. 4 evrede 31.200 ton atık su boşaltılmıştı zaten. Yani böyle giysilerin kullanılan giysilerden yapılan tasarruf bir yandan ne kadar anlamlı tartışılırken bir yandan da böyle göz göre göre radyoaktif atık suyu yarın 5. kez okyanusa boşaltılıyor. Bütün itirazlara çeşitli yerlerden özellikle Çin, Tayvan gibi yerlerden filan itirazlara rağmen. Öte yandan bir de tabii bu olimpiyatlara sayısız ülkeden sayısız uçak kalkarak onların yarattığı emisyonlar ne olacak? O konuda pek konuşulmuyor. Bir üçüncüsü de Paris'te şimdi milyonlarca insan gelecek izlemeye olimpiyatları. Evsiz diye tabir edilen aslında işgal edilmiş binalarda oturanların da özellikle göçmen ağırlıklı hepsini boşaltmaya başlamışlar. Böyle de haberler de geliyor olimpiyatların yanı olarak.
Olimpiyatın
Çoğunlukla göçmen. Evet.
Olimpiyatın karanlık tarafı diye adlandırdığımız şeyler. Evet, o yüzden hem bu detayları konuşalım, yani geniş bir şekilde ele alacağımız bir bölüm olacak bunu. Japonya'da tabii sera gazı salınımında 5. sıradaymış. Dünyadaki en büyük
Evet.
5. sera gazı salan ülkeymiş. Yani bu şekilde önlem almalar dediğiniz gibi ne kadar fayda ediyordur. Sadece konuşulan kısım bu olduğu için en azından çok yüzeysel bir şekilde takip eden insanlar için takip edilen ve tamamen gösteri amaçlı olduğu için böyle şeyler konuşuluyor. Ve en azından bir çaba olarak görmek istedim ama şimdi
Tabii, yok diyor. İyi ettin tabii ama yani sports washing diye de bir tabir var. Ona da gayet uygun düştüğünde ben senin notlarına bakınca büsbütün öyle olduğunu da fark ettim yani. Geçen %34 oranında böyle gayet detay da veriyorlar. Son olimpiyatlara göre şu kadar azalttık diye. Yani bu çok inandırıcı gelmiyor insana. Neyse.
Doğru söylüyorsunuz. Deyip voleybola geçiyorum.
Lütfen.
Voleybol gündeminde Sultanlar Ligi devam ediyor. Eczacıbaşı ve Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Dün 4. maç oynandı. 3-0 Eczacıbaşı kazandı bu maçı. Ve seride durum 2-2 oldu. 5. maçta pazar günü oynanacak. Burada artık pazar günü şampiyon, Sultanlar Ligi şampiyonu belli olacak. İki takımı da başarılar diyelim. Bir yandan milli takım sezonu Mayıs'ta açılacak ve artık genel vesaire olimpiyata hazırlık sürecine girecek milli takım kadrosu. Açıklandı, 30 kişilik bir geniş kadro açıklandı ve artık bu süreci, olimpiyata kadar olan süreci oyuncular bir şekilde sakatlanmadan geçirip olimpiyatlara gitmelerini umuyoruz. Yurt dışında en azından bir oyuncumuzdan bahsetmek gerekiyor. Bu hafta bayağı gündem oldu. Ebrar Karakurt.
Evet,
Ebrar
çok
Karakurt.
ilginç. Senin notlarında gördüm. Son derece ırkçılığın filan da ağır bastı. Ayrımcılığın bir durumdan bahsediyor. Çok benim hiç bilgim yoktu. İyi oldu bundan bahsetmen.
Yani her türlü ayrımcılığın olduğu bir gündem vardı bu hafta.
Evet.
Ebrar çoğu çok özür dilerim. Yani çoğu zaman başarısıyla, çünkü Rusya Ligi'nde çok iyi bir temsili, çok iyi bir kariyer inşa ediyor Ebrar. Çoğu haftanın skoreri seçiliyor, dünya rekorları kırıyor ve bu hafta da bu şekilde gündeme geldi. Ondan bahsedeceğim. Özdeş, dinliyorum.
Yok yok, ben de sizin nefret deyince, şey, ayrımcılık deyince ona evet dedim. Bir nefret söylemine maruz kaldı çünkü.
Evet,
Biraz
maalesef.
anlatır mısın? Evet.
Evet, şimdi durumdan bahsedeyim. Evren Yüksel Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad takımında oynuyor ve Rusya Ligi'nde de artık yarı final serisi 5. maçında Evrak Karakurt forması giydiği takımı Dinamo Moskova ile karşılaştı ve 3-1 mağlup ettiler ve finale yükseldiler Evrak Karakurt'un takımı. Bu maçta sevinç gösterisinde bulunan Evrak Karakurt ve takımı maalesef karşı takımından Dinamo Moskova'nın kaptanı Natalia Gonçarova tarafından bir el hareketine, uygunsuz tavırlarına maruz kaldılar. Evrar ve hakeme şikayet ettiler Evrar'ı. Çok fazla seviniyor, tahrik edici davranıyor diye. O anlar kameralara yansıdı. İşte daha sonra da maçtan sonra da işte Dinamo Moskova yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Asıl zaten krizler burada başlıyor. Sahada olan bir şekilde sahada kalıyor. Orada çünkü oyuncular, yani sporcular o kadar büyük bir adrenalin ve o kadar büyük bir gerginlikte oluyorlar ki. Ama buradaki durum saha içerisinde kalmadı. Bu açıklamaların oturup düşünülüp nasıl yazıldığını çok merak ediyorum. Dinamo Moskova bir açıklama yaptı ve açıklamada sportmenlik, Ebrar'ın takımının, Lokomotiv Kaliningrad'ın sportmenlik dışı hareketlerde bulunduğunu iddia etti ve bir video paylaştı. Açıklamada şöyle diyor Dinamo Moskova. Kadın voleybol kulübü ve takımı Natalia Gancharova 14 Nisan'da Moskova'da Lokomotiv'e karşı oynayan Süper Lig Playoff serisinin 5. yarı final maçında yaşananlar için taraftarlar ve izleyicilere resmi özürlerini sunuyor. Rakip takımın oyuncuların seri boyunca devam eden provokasyonlarına karşı yeterince sakin kalamadığımız için üzgünüz. Bu şekilde bir
Ebrar
açıklama.
provokasyon yapmış yani, değil mi?
Evet,
Evet.
öyle
Ne
deniyor.
yapmış? Sevinmiş.
Evet, fazla sevinmiş.
Sevinirken oyuncu
Aşırı sevinmiş.
arkadaşlarıyla öpüşmüş falan.
Evet, işte. Ebrar da daha sonra olaya ait bir videoyu paylaşırken spor ahlakı, provokasyonu ve saygı en son konuşmamız gereken şey. Rakip takım kaptanının maç içinde yaptığı hareketler üzerine konuşalım diye bir Instagram storiesi paylaştı ve bu açıklamayı yaptı. Daha sonra tekrar Dinamo Moskova bir açıklama yaptı. Bu çok uzun bir açıklama. Açıklamanın uzun hali. Sadece birazcık bu bizim nefret suçu diye bahsettiğimiz ayrımcılığa giren taraflardan bahsetmek istiyorum. Rusya LGBT topluluğunu yasama düzeyinde aşırılıkçı bir örgüt olarak tanımlamaktadır. Ve gençler arasında geleneksel değerlerden bu sapmanın propagandası yasaktır. Ancak voleybol maç yayınlarında Kaliningrad Lokomotiv oyuncularının rakip takımlara karşı yaptığı cinsel ilişkiyi taklit eden canavarca hareketlerin, uzaklardan eşcinsel öpücüklerin ve diğer iğrençliklerin yakın çekimleri utanç verici bir şekilde gösteriliyor. Daha
Ya bir
sonra
takımın bunu resmi açıklama olarak bu cümleleri kurabiliyor olması inanılmaz.
evet. Sezon boyunca maçın hakemleri ülkemizin kültürüne ve ahlaki değerlerine tam bir saygısızlık gösterme açısından cezasızlık olarak nitelendirilen bu da pardon müsamaha hakarlık olarak nitelendirilen bu tür davranışlara ilişkin tek bir yorum bile yapmamıştır.
Çekseymiş takımı Dinamo Moskova'da
Evet,
sahadan dışarıdan hakem talep etsinler.
burada aslında uzun bir şey ama burada bir sporcunun yani Ebrar Karakurt üzerinden düşünmek gerekiyorsa Türkiye'de de aslında burada bahsedilen konularda sürekli hedefe konulan bir sporcu. Biz Ebrar'ın başarılarını konuşurken Ebrar'ın ne kadar yeşilinebileceğini bile göz önünde bulundurmak zorunda kalıyoruz bazen. Ebrar kendisi ve oyununu, sporculuğunu bu kadar başarılarıyla bu kadar ön planda tutmaya çalışıyorken ve sevinciyle işte yaşadığı sahadaki o duyguyla tabii ki de orada takıma karşı bir rekabet var. İnsanın kendini göstermesine dair bir inanç var. Sporcularının ne kadar yüksek bir düzeyde adrenaline sahip olduğunu gerçekten o sahada olunca ve o oyunun içerisinde anlayabilirsiniz. Fazla abartılı seviniyor diye sporcu bir hemdeki tercihlerinden dolayı hedefe koymak Gerçekten açıklanabilir tarafını bulamıyorum günlerdir.
Yok zaten yani tamamen bayağı ayrımcılığın şahikalarından bir tanesi ve tamamen milliyetçi, ayrımcı söylemlerin eşliğinde yapılıyor bu da üstelik. Ben
Evet.
Ebrar'ın
Rusya'ya gitmiş olmasına hala şaşırıyorum açıkçası. Yani çünkü Türkiye'de hani LGBT düşmanlığı en yüksek tepelerden dile getiriliyor, hedef gösteriliyor ama bir yasa yok aslında. LGBT aktivistlerin içeride olan kimse yok. Rusya'da öyle değil, Rusya'da yasak. Yani bu arada Dinamo Moskova bunu söylemiş zaten. Kanunen yasak diyor. Dolayısıyla Türkiye'deki baskıdan kaçtıktan sonra İtalya'daydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum önce.
Evet, İtalya'daydı.
Sonra Rusya'ya geçmiş olması çok ilginç geliyor bana.
Yani
Yani
Ebrar bu
pardon bir de şey söyleyeyim yani ülkemde senin notlarından okuyorum. Ana vatanımda yaşanan çok uluslu kültürümüze ve tarihimize hakaret eden hatta spor müsabakaları sırasında anlatılan tüm olay ve gerçeklere kategorik olarak karşıyım. Yani ne müthiş bir
Evet.
tuhaflık ya.
Çok gerçekten ilginç. Bir yerden sonra insanın gerçekten sinirleri bozuluyor. Ama Özdeş, senin dediğin noktada Ebrar aslında bu konuda varış olarak LGBTİ bir birey ve aktivist olarak kendisini tanımlıyor. Lezbiyen bir oyuncu. Ebrar ve
Ama
aktivist bir...
şeyde açık eşcinsel olmak da suç Rusya'da
Evet,
yani.
evet, evet. Ha, şimdi oraya
Sorun orada.
geliyorum.
Evet.
Yani Evren burada sporda ne kadar gelişebileceğini gözetiyor gerçekten. Ve olabildiğince farklı ülkelerde oynamak bir voleybolcu, bir sporcu için avantajdır. Yani bir hiç kimse gerçekten bu durumda kalmasın. Yani kendi yöneliminden, tercihinden dolayı bir şeyleri seçmek durumunda kalmadığını hissetmemiş olabilir. Onun gerçekten sadece Ebrar biliyordur, yakın çevresi biliyordur. O yüzden bunu gözettiğini ve riskli olabileceğini düşünmemiştir. Kaldı ki bugüne kadar burada çok riskli bir durum yoktu. Burada takım yenildiği için de karşı takım Dinamo Moskova birazcık mesele aslında yenilgiyi doğru karşılayabilmek.
Tamamen
Burada
öyle
maalesef.
tabii bir de üstelik de rekorlar da kırmış senin
Evet,
gene
evet, evet.
notlarına göre yani
Burada
katmerlemiş yani yenilginin
hep
yarattığı
öyle.
öfkeyi evet.
Evren gerçekten hep öyle bir oyun sergiliyor. Hem kendi bu yaşadığı zor durumlardan dolayı da baş etme şekli olarak yorumluyorum. Final maçında işte o da 2 gün önce oynandı. Tiebreak ettiğinde en fazla sayı alan oyuncu rekorunu kırdı. Bu da işte Egon'un elindeydi, İtalyan oyuncu. 10 sayı ile kırmıştı. Evvel tiebreak setinde, final serisindeki tiebreak setinde 13 sayı ile bu rekoru eline geçirdi. Ayrıca maçta aldığı 35 sayıyla Rusya Ligi'nde 700 sayı barajını aştı ve ligde toplam 709 sayıya ulaştı. Dediğim gibi yani çoğu maçtan
Rekor
sonra
üstüne
skorer
rekor.
evet iyi bir oyuncu. Kaldı ki bazen böyle şöyle ayrıntılar ya da düşünceler de çıkıyor. Evren bu kadar iyi bir oyuncu olmasaydı bu olay bu kadar büyür müydü? Çünkü Rusya'ya gitmeden önce çok büyük bir haber olmuştu Evren'in Rusya'ya gitmesi, Rusya'da onun nasıl karşılanacağını. Kaliningrad'da biraz daha Rusya'yla ayrı bir şey olarak düşünülüp takım onu hemen bağrına bastı. Taraftar Evren'i o kadar güzel karşılıyor ve o kadar onunla beraber seviniyor ki tribünde. Bunlar biraz dikkat çekti ve Evrar belki bu kadar başarılı bir oyuncu olmasaydı bu olaylar bu kadar büyür müydü diye düşünüyorum ben deyip
Ben
Cumhurbaşkanlığı
hala bir şaşkınlığımı bir dile getirmek istiyorum. Çünkü
evet.
Rusya bir yandan da Amerikalı kadın basketbol oyuncusu Britney Griner'ı çok uzun bir zaman hapiste tuttu, değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorum onu.
Evet,
Gaz
evet, evet.
şeyle ne o takasla serbest bırakılmıştı. Esir
Evet,
takasıyla
evet.
yani.
Ya orada durum tabii çok başkaydı.
Tabii tabii. Ama
Yasaklılık
yani
madde vesaire.
Rusya bunu yapabilen bir ülke ya yani tak diye atıverir
Yapabilir.
ve böyle bir sebepten LGBT olmaktan dolayı içeri atarsa Türkiye'nin de hiç müdahil olunacağını sanmıyorum yani
Evet
yurttaşımızı
ama
serbest bırakınca.
şeyde şampiyon takımın şampiyon oyuncusu biraz zor olabilir yani.
Peki
Allah.
ama ben pek böyle olacağını düşünmüyorum gene de. Yani zor durumda bırakır hükümeti ama yani hiç müdahil olurlar mı
Umarım
bilmiyorum.
Umarım bırakmaz. Ben de o kadar ciddileşeceğini düşünmüyorum. Şimdi en azından sözümlendi. Ebrar da umarım bundan sonraki kariyer yolculuğunu daha iyi ve rahat bir şekilde geçirir başarılarını. Milli takımda, şu an milli takımda izleyeceğiz onu, olimpiyatlarda izleyeceğiz. Onun için umarım çok güzel geçer bu süreç bütün takım için aynı şekilde. Bol bol bahsedeceğimizi düşünüyorum ben ondan deyip diğer bisiklet turuna geçeyim kısaca. Daha sonra Fenerbahçe
Lütfen.
maçını konuşalım. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. edisyonu ile 21 Nisan'da start alacak. 21 Antalya'da start alacak ve 1253 kilometrelik parkurun sonunda 22 Nisan Pazar günü de İstanbul Sultanahmet'te sona erecek. Ben geçen sene Sultanahmet'teki etabına gitmiştim ve gerçekten İstanbul'da izleyebileceğimiz en güzel organizasyonlardan bir tanesi. İstanbul'da bisiklet yarışı izlemek kadar keyif aldım. Başka bir organizasyon yok galiba. Bu sefer Mark Cavendish. Geçen sene de gelmişti Mark Cavendish. Biliyorsunuz bisikletin yaşayan efsanesi olarak geçiyor. Ve Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda da bir rekor, en çok etap kazanan bisikletçi olma rekorunu ele geçirmek için geliyor bu sene. Geçen sene ufak bir tanışıklığımız olmuştu Mark Cavendish'le. Bu sene onu heyecanla bekliyorum. Umarım rekoru kırar. Daha sonra Fransa bisiklet turuna gidecek ve orada da bir 35. etabını kazanıp rekor kırmaya çalışacak. Deyip aslında Türkiye bisiklet turundan da böyle bahsetmiş olalım deyip belki etap bittikten sonra da kısaca bir bahsederiz. Gerçekten güzel bir organizasyon ve İstanbul başka bir şehir oluyor bu spor organizasyonları gerçekleştiğinde. Hemen Fenerbahçe Alagöz kadın basketbol takımının şampiyonluğundan kısaca bir bahsedeyim. EuroLeague'de kadınlar şampiyonluğu elde etti geçtiğimiz haftada ve Avrupa şampiyonu oldu Fenerbahçe kadın basketbol takımı. Bu sezon yarıştığı tüm turnuvalarda şampiyon oldu Fenerbahçe. Onları da tebrik edelim
Evet,
deyip
tabii.
hemen dün akşamki Fenerbahçe Olympiakos maçından kısaca da bir bahsedelim. Çok geç bitti maç. Ben notlarda size gönderemedim. Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finale eşleşmesinde ilk maçı 3-2 kaybettiği maçta rövanşta kendi evinde 1-0 kazandı. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda
Yunanistan'ın
3
Olympiakos takımıyla
Evet.
oynadı, değil mi? Evet.
Evet, Olympiakos takımıyla oynadı. Uzatmalarda da 3 penaltı kaçıran Fenerbahçe elendi. İşte Fenerbahçe ile ilgili aslında çok fazla gündem var. Kabarık. Daha önce de önceki bölümlerde de konuştuk. Süper Kupa'da bildiğiniz gibi.
Evet, yani ben ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Yani Süper Kupa'da maç bir şekilde oynanmadı. Yani çok acayip sahaya Fenerbahçe sahaya genç takımıyla çıktı. Ve kulüp yönetiminin ve Başkan Ali Koç'un kararıyla maçın ikinci dakikasında daha birinci dakikada gol yedikten sonra Fenerbahçe sahadan çekildi. Hakem de maçı tatil etti. Sahadan çekilmenin sonucu belli. Hükmen yenilgi ve sonuç olarak da Galatasaray Süper Kupa şampiyonu oldu. Ama çok ilginç bir şey. Bir kere neyi protesto ederek aldığı, daha önce de konuşmuştuk, bu 19 yaş altı çocukları bu şekilde bir şeye kurban etmenin anlamını ben hala bugün bilmiş değilim, anlayabilmiş değilim.
Evet,
Ya,
haklısınız.
ya, Yalçın Doğan da çok ilginç ve önemli bir noktaya değiniyordu. Bütün bu olayların saçmalığına bir yanda, yani Başkan Ali Koç'un kararıyla maçın ikinci dakikasında Fenerbahçe sahadan çekiliyor. Hakem maçı tatil etti. Hükmen yenilgi, Galatasaray Süper Kupa şampiyonu oluyor. Ama öncesi ve sonrasına ilişkin pek çok olay var diyor. Ama sıcağı sıcağına şunu söyleyeyim diye yazmıştı T24'te Yalçın Doğan. Galatasaraylı futbolcuların sanki maç oynanmış ve maçı kazanmış da öyle şampiyon olmuşlar gibi sevinç gösterilerini de yadırgıyorum demişti. Bunun tek istisnası da Galatasaray'ın yöneticisi, yani antrenörü Okan Buruk'un hiç bu şeye katılmam. Takımı şampiyon ama sevinç gösterisine katılmıyor. Ne zıplıyor ne hopluyor, hatta düşünceli bir ifadeyle olayları izliyor diyor. Okan Buruk'u ömründe bir kez bile görmedim, konuşmadım, onu kutluyorum demişti. Fair play bu olsa gerek. Ama öbür taraftan hakikaten çok acayip bir şey yani. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na paraşütle atanmış Mehmet Büyükekşi hiç sıkılmadan, yüzü kızarmadan gülüyor. Oysa son iki
Evet.
yılda futbol olmaktan çıkmasında en büyük pay ona ait diyor. Yani böyle bir durum.
Evet.
Doğrusu etik açıdan çok önemli buluyorum Yalçın Doğan'ın da yorumlarını.
Evet, öyle gerçekten. Yani her şeyi, spor dışında her şey konuşuluyor.
Evet.
bu
Bir de
futbol konu
yani
olduğunda.
19 yaş altı gençlerin
Evet.
çok rezil olmaları gibi bir durum var. Yani nedir bu? Niye sahaya çıkarıyorlar? Niye çekiyorlar ondan sonra da yani?
Evet. Yani böyle bir sadece tepki göstermek için alınmış ve bu insanları kullanabilecekleri bir ortam vardı. Bunu tepki göstermek için yaptılar diye düşünüyorum ben de. Bu gençleri kullanmak çok eleştirildi ama kimse gerçek anlamda reaksiyon almadı.
Evet, aynen öyle.
Ciddi bir şekilde düşünseydi bu çocukların psikolojisi, sağlığı. Bu şekilde olmazdı diye düşünüyorum. Ya zaten yakın zamanda Temmuz ayında sanırım Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir seçime gidecek. Orada da artık nasıl olacak durumlar, yeni bir başkan seçilecek, nasıl seçilecek, ondan sonraki süreç nasıl olacak? Bu olayla birlikte daha ciddi bir şekilde reaksiyon alınır umarım
Evet,
diye
sahadan
düşünüyorum.
çekilmesinin de bir cezasının olması gerekiyor. O konuda da bir şey henüz çıkmadı galiba, değil mi?
Çıkmadı. Evet, çıkmadı daha.
Neyi bekliyorlar onu cezalandırmak için? Onu da anlamış değilim. Neyse. Peki burada keselim istersen.
Çok teşekkür ederim.
Çok
Hızlı hızlı geçtik.
teşekkürler bizden.
Ben
Evet, gayet
teşekkür
hızlı.
ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek
Görüşürüz.
üzere.
İyi hafta sonları.
Sağ ol sana da.